Ayrım 15.
Babamın bize bıraktığı armağanlar yıllarca bizimle kaldıkları için de değerleri çok fazladır. Bugün artık roller ve tutumlar değişiyor, baba imajı da birlikte değişiyor. Tüm meslek hayatım boyunca çocuklarla ve gençlerle uğraşmış biri olarak babalar konusunda çarpıcı farklar gözlemliyorum. Son birkaç 10 yıldan beri babaların esas rolünün para kazanıcı olmaktan çıkıp sevgi dolu besleyici haline dönüşmesini görmek hem ilginç hem de cesaret verici. Sonunda babalarda da tıpkı anneler kadar sezgi ve içgüdü bulunduğunu anlayabildik. Babalarla çocukların bugün şanslı olduğu taraf, çocuk büyütmeyi anneye bırakmak gerektiği, babanın fazla ilgisinin her nasılsa erkeksiliği sildiği yolundaki inancın giderek gerçekliğini kaybetmesi oldu. Bugün artık babalarla çocuklar arasında gelişen o hayati bağ konusunda giderek vurgulanıyor. Araştırmalar bu bağın bizim sandığımızdan çok daha erken oluşmaya başladığını gösteriyor. Hatta doğumdan bile önce. Doğum odasında yeni dünyaya gelen bebeklerin kendi babalarının sesini yabancıların seslerine tercih ettikleri kanıtlanmış durumda. Buradan anlıyoruz ki geçmiş 9 ay boyunca baba varlığını çocuğuna hissettirmiş. Karısı doğum yaparken koridorda sabırsız adımlarla gezinen baba imajı da artık yerini doğum zevkini birlikte paylaşan anne babalara bırakıyor. Erkekler çocuklarına karşı yalnız maddesel değil, duygusal bazı sorumlulukları da olduğunu anlamaya başlıyorlar. Bu görevi yerine getirmeye de çok istekliler. Çocuklarıyla istedikleri kadar çok zamanı birlikte geçiremeyen babalar bile, birlikte oldukları zamanın uzunluğundan çok kalitesinin önemli olduğunu bilinçlendirmeye başlıyorlar. Sıcak, çekingenliklerden uzak, neşe dolu bir zaman süresi aralarındaki bağı da her ilişki için çok önemli olan o sevgiyi de daha çok geliştiriyor. Babam 50 yıl boyunca benim hayatımın bir parçası oldu. Şimdi artık o gitti. Hayat yine devam ediyor ama onun ölümünün yarattığı boşluğu hiç kimse asla dolduramaz. Hiçbir zaman bir başka baba da olamaz benim için. Ona veda etmek kolay olmadı ama gerçek anlamda bakarsak babam her zaman yaşamaya devam edecek. Bana öğrettiği sevinçlerle, o cömertliğiyle, o mizah anlayışıyla, bize kendimizi önemli, benzersiz ve sevilir hissettirmesiyle. Bana onca yıl verdiklerini geri ödeme imkanını asla bulacak değilim ama o da zaten bunları ödememi beklemiyordu. Özel bir babalar günümüz olması, babayı onurlandırmamız çok güzel bir şey olmakla birlikte ben asıl ona teşekkür etmekte fazla geç kalmadığıma seviniyorum. Daha iyi bir dünya hevesi. Dünyadaki tüm canlılar arasında problem biriktiren, o problemleri boyunlarına boyunduruk gibi takanlar yalnızca insanlardır. Hatta bazılarımızda başkalarının dertlerini kolaylıkla kucaklama yeteneği de vardır. Başkalarının derdini kendimize mal etmeye bayılırız. Sanki kendimizinkiler yetmiyormuş gibi. Çatışmaların çevremizdeki dünyayı kararttığına kuşku yoktur ve bunu anlayıp bundan kaçınmak son derece doğal bir insan davranışıdır. Ama bir çatışma durumunda sorun çözüldüğü anda o sürecin bitmeyeceğini anlamamız gerekir. Bunun daha ilerisi de vardır. Böyle olmasının iyi yanı da o ilerideki tecrübelerde geniş bir büyüme potansiyelinin bulunmasıdır. Adamın biri halk kütüphanesine telefon açmıştı. Kütüphanecinin dediğine göre sesi kararsız ve korkuluydu. Adını vermek istemiyordu. Garip bir sessizlikten sonra kütüphaneciye okuma yazma öğrenmek isteyenler için uygulanan program hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Bir arkadaşı için sorduğunu ileri sürdü. Kütüphaneci ona yetişkinler için ulusal okuma yazma kampanyasıyla ilgili tüm bilgileri verdi, arkadaşını derhal kaydolması için teşvik etmesini önerdi. Biraz konuştuktan sonra adam okuma yazma bilmeyenin arkadaşı değil kendisi olduğunu itiraf etti. Babası daha o çocukken aileyi terk edip gitmişti, annesi hastaydı, işsizlik yardımı alıyor, onunla geçiniyordu. Çocuk okuldan nefret etmiş, 12 yaşındayken bırakmıştı. O zamandan beri her türlü işe girip çıkıyor, kendisini ve ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Okumayı hiçbir zaman öğrenmemişti. Ne zaman kendini biraz geliştirmeye çalışsa, karşısına ya bir işe başvuru formu, ya zor bir yazı çıkıyor, yeni baştan moralini bozuyordu. Okumayı bilmediğini itiraf etmekten çok utanıyor, ne yapsa hep aynı çıkmaza saplanıyordu. Ama o adam şimdi artık okuyabiliyor. R okuldan atıldığı zaman 8. sınıftaydı. Geçinebilmek için bebek bakıcılığına başlamış, sonra otelde oda temizlikçiliği yapmış, sonunda şefliğe yükselmişti. İşinde öyle başarılıydı ki çok geçmeden ona hastanede daha iyi maaşlı bir iş teklif ettiler. Ama o başvurmaktan korkuyor, okuyamadığının ortaya çıkacağından utanıyordu. Televizyonda reklamını duyduğu yöresel okuma yazma programına o zaman başvurdu. Çok hevesliydi, çabucak öğrendi. Öğretmeni Larry geçenlerde bana onun şaşılacak kadar başarılı olduğunu, üstelik kendine yeni bir amaç edindiğini söyledi. Evdeki kutsal kitabı kendi kendine okuyabilmek. Bunlar gerçek başarı hikayeleri. Okur yazar değil diye sınıflandırılan 23 milyon Amerikalının içinden yalnızca iki tanesinin hikayesi. Yasaların okur yazar değil diye tanımladığı kimseler basit bir iş başvuru formunu dolduramayacak ya da şoför ehliyeti alamayacak durumda olanlardır. Bu soruna giderek daha ciddi bir kriz gözüyle bakılıyor. Hele de her yıl o sayıya 2.3 milyon yeni kişinin katılması telaş ve kaygı duymayı da haklı kılıyor. Pek çok kişi belki farkında olmayabilir ama bu ciddi sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olan çok başarılı programlar vardır. Bu programlar ücretsiz olarak sunulmakta, tüm ülkede gönüllülerin çabalarıyla gerçekleşmektedir. 1984 yılında programı başlatan törende Başkan Reagan, kolları sıvayıp işe girişmeye hemen bugün karar verelim. Çünkü yapılabilecek çok şey var demiştir. Bu ülkede okumayı bilenler bilmeyenlere öğretsin. Sınıflarımızda, kilise bodrumlarında, kütüphanelerimizde, mutfak masaları üzerinde ışıklar geç saatlere kadar yansın, her yerde başkalarına yardım edelim, hayal ettikleri düzeye ulaşabilmelerini sağlayalım. Ülkenin her yanından gönüllüler bu çağrıya cevap verdiler. Profesyonellerin denetimindeki diagnostik programları istekli gönüllülerin yardımıyla okumayanlara yardımcı oluyor. Cezaevlerinde bile yürütüyor program. Hayatlarımıza yepyeni bir boyut katıyor. Okumak, büyüyebilmek için şarttır. Okuma malzemesi toplumlara ilk sunulduğundan beri böyledir. Birbirimizi ve dünyamızı daha iyi tanımamıza, yüzeylerin içini görmemize, sınırları, mesafeleri ortadan kaldırmamıza yarar. Çok şükür ki aramızda herkesi okuryazar kılmaya adanmış ve kararlı kimseler var. Ülkemizde okuma yazma bilmeme sorununu ortadan kaldırmak hepimizi ilgilendiren bir faaliyettir. Desteğimize ihtiyaç göstermektedir. Cahillik, hele de toplumun giderek büyüyen bir kesimi söz konusu olduğunda miskinliğimizden ancak zarar görebilir. Bizi korkutan ve şaşırtan nice başka istatistikler gibi okuryazarlık oranının düşmesi de çürümeye, çözülmeye başladığımızın göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Ama kıyamet habercileri geri kalan saatlerimizi saya dursunlar, bu gidişi tersine çevirmeye koşanlar var çünkü sevgi var içlerinde. Rüyalarımız olmasa ne yapardık? Onlarsız bir gün bile nasıl dayanırdık? Elbette ki bana da sağlıklı insanların gerçeklerden kaçmadığı, hayalle yaşamanın çok tehlikeli bir şey olduğu, hayat denilen şeyin ciddi olduğu, hayalcilere ayıracak yeri olmadığı söylenip duruyor. Ama ben inanmıyorum. Hayal kurmakla kendini boş hayallere kaptırmak arasındaki farkı bildiğimiz sürece tehlike yok bence. Çoğumuz için gerçek bazen biraz gereğinden fazla gerçek oluverir. Hatta zaman zaman anlaşılmaz ya da zalim bir gerçeğin kaprisine göre savrulur dururuz. Yoksullukla, tehlikeyle, hastalıkla, beklenen ölümle, sevgisizlikle, yalnızlıkla yüz yüze geliriz. Bu listenin sonu yoktur. Böyle durumları idare edebilmek için hayaller çok yardımcı olabilir. Hepimizin yaşamında hayaller vardır. O hayaller Atlantic City gibi, Las Vegas gibi yerlerde özellikle yoğun durumda bulunurlar. Ben hasta kumarbazlardan, profesyonellerden söz ediyor değilim. Duvardaki makinenin kolunu çevirip saatlerce orada umutla bekleyen binlerce kişiden söz ediyorum. Şansın bizden yana olmadığını, ihtimalin az olduğunu biliriz ama fiyatı da alt tarafı birkaç kuruş deriz kendi kendimize. Bunu neden yaptığımız sorulursa eğlence olsun diye deriz. Oyun oynamak bir eğlencedir deriz. Ama zihinlerimizin gerisinde hep çok para kazanan o adamla ilgili geçen yıl gazetede okuduğumuz hikaye vardır. Hani makineden 1 milyon dolar dökülmüştü. Bu yüzden o gürültülü duman dolu salonda bekler, sebat etmeye çalışırız. Pek bir zararı olmaz. Hatta bir sonraki gelişimizde de yine aynı şeyi yapmaya hazırızdır. Bekar insanların tek tek gidilen özel barlara, kilise sosyal toplantılarına, başka toplantılara sürekli olarak gitmelerinin nedeni hep o bir özel kişiye rastlama umududur. Şu köşeyi döner dönmez o kişiyle karşılaşma ihtimalini simgeleyen o faaliyetler de olmasa belki de geçmişlerinden hiçbir zaman kopamayacaklardır. Bu tür bir hayal pek de yanlış sayılmamalıdır. İyi bir dostum ölümcül bir hastalığa yakalandı. Durumunun giderek kötüleşeceği kendisine bildirildiğinden bu yana pek de uzun zaman geçmedi henüz. Dostumun bir hayali var. Boş bir hayal değil ama. Arkadaşlarına, ailesine, işine, eski yaşama biçimine sarılmanın ona hayatın gerektirdiği canlılığı sağlayacağına inanıyor. Şu ana kadar da haklı çıktı. Hem de doktorlarını çok şaşırttı. Los Angeles getosunda büyümüş bir yoksul çocuk olarak benim de üniversiteye gitme, öğretmen olma hayallerim vardı. O sıradaki parasal durumumuzu düşünürseniz imkansız bir hayaldi bu. Anneme gelince, gerçi onun da kendine göre bir takım hayalleri vardı ama çocukları söz konusu olduğu zaman biraz daha gerçekçi olurdu. O benim berber olmamı istemişti hep. İnsanların hep saçı olacaktır diye mantıklı bir iddiayı savunurdu. O saçlar hep uzayacaktır. İyi bir berbere her zaman ihtiyaç olur. Başarısızlığa uğramana ihtimal yok. Ben inatçı çocuktum. Kendi rüyamı terk etmemekte direndim. Onu gerçekleştirmenin yolunu da buldum. 5 yıllık bir yüksek eğitim yaptıktan sonra yılda $6,000 gibi anıtsal bir maaşla öğretmen oldum. Annem bir saç kesiminin parasını hesapladı. Berber olsam bundan çok daha fazla kazanacağımı hem de o parayı daha az bir hazırlıkla kazanacağımı söyledi. Hiç haksız çıkar mı anneler? Yarının daha iyi olacağı yolunda hayallere sahip insanlar olmasa dünya nasıl olurdu hiç düşünemiyorum. O duyguda sanki bir tür kehanet gizli. İşleri daha iyi hale getirmek için aktif biçimde çalışmaya zorluyor bizi. Hepimiz bir hayali yaşamaya başlayalım demek istemiyorum ama toplumumuzda en fazla depresyon kurbanı olanlar daha çok %100 gerçekçi tipler oluyor. Doğrusu bu çok ilginç bir psikolojik bulgu. Sağlıklı bir hayali ne zaman olsa tercih ederim. Eğer rüyalarımız bizi hayatta aktif bir aramaya, bir katılmaya doğru itiyorsa, istediklerimizin olması için zemin hazırlamamızı sağlıyorsa, o halde mutluluğa ve büyümeye olumlu etkisi olan kuvvetlerdir diyebiliriz. Pamuk Prenses'ten de ders almak mümkün. Günün birinde prensin geleceğini hayal etmişti. Ama o zamana kadar surat asıp sızlanacağı yerde 7 cücelerle güzel bir hayat yaşadı. Benim ciddi fiziksel sakatlığı olan bir öğrencim vardı. Bir beyin arızasıyla doğmuş, bu arıza kollarıyla bacaklarını etkilemekteydi. Kasları gepgergindi. Onları kontrol etmek için çok fazla enerji harcaması gerekiyordu. Tekerlekli sandalyesine oturtulduğu zamanlarda büyük bir kararlılıkla sandalyeyi kendisi sağa sola iterdi. Güzel bir kızdı, çok da zekiydi. Kendisine özel ayrıcalıklar tanınmasını hiç istemeksizin eğitim merdiveninin basamaklarını tırmanmasını bilmiş, liseden sonra özel eğitmenlik dalından ortalamanın üzerinde notlarla mezun olmuştu. Meslek hayatını dünyayı kendi gibi kimseler için daha iyi bir yer haline getirme konusuna adama kararında bir insandı. Gündüzleri full time lise öğretmeni olarak çalışır, akşam olunca kendi özel yapım otomobilini kullanarak üniversiteye gider, akşam derslerini izlerdi. Sonra evine döner, hem ödevlerini yapar hem ertesi gün vereceği derslere hazırlanırdı. Bir kere bile yakındığını ya da kendisine ayrıcalık tanınması için ricada bulunulduğunu görmedim. Sakat öğrencilerle çalıştığım eğitmenlik yaşamım boyunca rastladığım pek çok bu tür insanın yalnızca bir tanesi o. Bana hep öyle gelir ki toplumda iyi niyetli insanlar olduğumuzu ne kadar iddia edersek edelim, böyleleri için hayatı biraz daha kolaylaştırmak yolunda çaba göstermemiz gerekir. Onların o zor fiziksel ve duygusal sorunlarına anlayış göstermemiz beklenir. Ama bu öğrencimle ne zaman konuşsam o bana bambaşka tür bir dehşet hikayesi anlatıyor. Bu hikayede toplumumuzdaki ön yargıların, cahilliklerin ve sakatlerden kaçma duygularının hala geçerli olduğunu gösteriyor. Örneğin bir rehabilitasyon danışmanına hayattaki amacının eğitim doktorası yapmak olduğunu söylediği zaman adam ona bu kadar iddialı bir amaç peşinde koşmasının gerçek dışı olduğunu söylemiş. Sonra da baksanıza benim bile doktoram yok demiş. Görüyorsunuz ya daha bir fırın ekmek yememiz gerek. Bir seferinde de bir öğretmenlik görevi için elemeden geçiriliyormuş. Yazılı sınavda başvurucular arasındaki en başarılı %10'un arasındaymış. Ders verme konusundaki yeteneğini ve laboratuvar çalışmaları alanındaki başarısını da kanıtlamış. Bununla birlikte son görüşmeyi yapan heyetten biri onu bir kenara çekip şöyle söylemiş. Neden işe girmek için bu kadar kararlı ve inatçısınız? Sakatlığınızın ciddiyeti öyle belli ki hemen müracaat edip kendinize maaş bağlattırabilir, ömrünüzün sonuna kadar hiç çalışmadan yaşayabilirsiniz. Son zamanlarda da yanında arkadaşlarıyla bir gurme restorana girdiğinde çevrede epey kargaşalar neden olmuş. Gerçi dirseklerini masaya sağlamca dayayıp lokmayı ağzına götürebilmeyi başarıyor ama maître d'hôtel onu gördüğü zaman iyice afallamış. Bu durumdaki bir insanın gelip kendi kibar lokantasına gölge düşürmesinden hiç hoşlanmadığı, adeta ayıpladığı belliymiş. Öğrencim ona güvence vermiş. Ondan tek beklediği şeyin yiyecek ve içecekleri getirmesi olduğunu, gerisini kendisinin halledebileceğini söylemiş. Böyle moral bozucu, küçük düşürücü tecrübelerle karşılaşmadığı gün geçmiyor gibi bir şey. Genellikle insanların iyi niyetle hareket ettiği bir gerçek ama öğrencimin böyle durumlara dayanıp hala insanlık ve kadınlık gururunu koruyabilmesi, asla teslim olmayan o kararlılığını sergileyebilmesi bana yine de çok şaşırtıcı geliyor. O kız binlerce sakattan yalnız bir tanesi. Nice körler, sağırlar, pareplektikler her gün bu tür durumlara göğüs germek zorundalar. Bazen onların da insan olduğunu unutuyoruz. Onlar da birbirinden tıpkı sağlam insanlar gibi çok farklı. Bazıları becerikli, güçlü ve özgüven sahibi. Diğer bazıları dikkatsiz, korku içinde ve bağımlı. Bari bizim ön yargılarımızla mücadele etmeksizin kendi kararlarını verebilmelerine pay bırakalım. İçlerinden pek azı özel ayrıcalıklar ister. Genellikle herhangi bir insana yöneltebileceğimiz anlayışı, sevgiyi ve merhameti isterler. Çoğumuz hala farklılıklara olumsuz tepki gösteririz. Bunlar ister fiziksel farklılıklar olsun, ister başka türlüsü olsun. Normal standartlara uymayan insanlardan kaçınmaya çalışırız. Farklı hareket eden, farklı görünen, farklı konuşan, baston kullanan, tekerlekli sandalyede oturan ya da dişlerine tel taktırmış olanlardan. Bunların yalnız dış görünüşte olduğunu, o bireyin en önemsiz yanını oluşturduğunu unuturuz. Makyajı aşıp içeriye, yüreğe giremeyiz. Oysa girebilsek orada tıpkı bizim gibi bir insan bulacağız. Seven, ağlayan, gülen, çaresizliği ve yalnızlığı tanıyan, olduğu gibi sevilmeyi arzulayan biri. İşte insani ilişki, yani engelleri aşabilen ilişki ancak o zaman mümkün olabilir. Her yıl doğal afetleri gazetelerde okur, televizyonlardan izleriz. Sel baskınları, tayfunlar, kasırgalar, depremler. Bunların yol açtığı kötülüklere şaşar, insanların bunun da üzerine çıkabilme gücüne sahip olmasına hayranlık duyarız. Enerjilerini yeniden toplamalarına, kaynaklarını bir araya getirmelerine, yaşamaya devam etmelerine. Örneğin Kaliforniya her yaz kurur, kupkuru kesilir. Buranın yerlileri olan bizler o döneme Kaliforniya'nın altın dönemi demeyi tercih ederiz. Upuzun otların kuruması sonucu tepeler altın rengine dönüşür çünkü. Elbette ki böyle zamanlarda en ufak bir kıvılcım 3 metre boyuna ulaşan alevlerin kükrediği bir cehennem yaratabilir. Rüzgarlar o alevleri sürükler, yoluna çıkan her şeyi yutarak ilerletebilir. Cesur itfaiye kadroları bu tür yangınlarla haftalarca boğuşur, genellikle de başarılı da olurlar ama bazen de ellerinden bir şey gelmez. Yangın evleri, ağaçları patlatır, bitki ve hayvan yaşamını öldürür, yoluna her çıkanı yok eder. Son zamanlarda bu kurak taşra yörelerinde oturan arkadaşlarımla konuşuyordum. Yangının geldiği geceyi tarif ederlerken hala şok içindeydiler. Evlerinin önüne çıkmış, alevlerin çevrelerini sarışını, her geçen saniye biraz daha yaklaşışını seyretmişlerdi. O korkunç sıcaklığı, külleri, soluk kesen rüzgarları anlatıyorlardı. Bir yandan da o ürkütücü polis ve itfaiye sirenleri, operörlerle bölgeyi boşaltma anonsları duyuluyordu. Sonra komşularıyla dostlarının aileyi, hayvanlarını, değerli eşyalarını toplayışını, evlerini yaklaşan alevlere terk edişini seyrederken insanın zihninin uyuşması. Bunca trajedinin ve acının yaklaşmasıyla komşular arasında nasıl bir ortak kaygı ve anlayış geliştiğini anlattılar. Her yerden gönüllüler gelmiş, evlerin boşaltılmasına yardım etmiş, herkes çevreyi dolaşıp birbirinin çocuklarını aramış, eşyadan bir şeyler kurtarabilmek için elden gelen ne varsa yapılmıştı. Herkes ve her şey karanlığın içinde sessiz ve hızlı hareket ediyor gibiydi. Yollarda güvenli yere ulaşmaya çalışan arabalar doluydu. Uyarılar gece boyunca devam etmiş, gökyüzü daha koyu bir kırmızıya dönüşmüştü. Sonunda arkadaşlarım da komşularını izleyip oradan ayrılmışlardı. İki köpeklerini, iki kedilerini ve iki atlarını almış, belki son kere evlerine girip neyi yanlarına alacaklarına karar vermeye çalışmışlardı. Çevrelerine bakınıp bunca yıldır sevdikleri, topladıkları şeyleri gözden geçirmişlerdi. Tablolar, mobilyalar, anılar. Hiçbirini almaya vakit yoktu. Bir hayat dolusu anı. Ama kapıyı üzerine kapayıp hepsini kadere terk etmekten başka çare yok. Ancak bazı değerli kağıtları toplayacak zaman var. Kapıdan fırlamış bir daha da arkalarına bakmamışlardı. Telaş içinde güvenli bir yere doğru kaçarken yanlarına neleri aldıklarını dinlemek ilginçti. Bir kadın bakkalın indirim kuponlarını almıştı. Bir adam alet çantasını kurtarmıştı. Evini tekrardan yapmaya kararlıydı herhalde. Kimisi aile albümlerini, mutfak çatal bıçağını, antika eşyaları, mektupları almışlardı. Hatta televizyonunu alan bir adam bile vardı. Bir başkası kızının en sevdiği oyuncakları kurtarmıştı. Bir ayıyla bir bebek. O ayı olmadan uyuyamıyordu kızı. Bu oyuncaklar yanlarında olursa kızın bu büyük sarsıntı içinde bile biraz devamlılık duygusunu koruyabileceğini ummaktaydı. Yalnızca birkaç dakikamız kalsa acaba neyi kurtarırdık diye kendi kendimize sormak da ilginç olurdu herhalde. Belki de kendimiz hakkında çok şeyler öğrenirdik. Eğer bu tür felaketlerin herhangi bir değeri varsa o da hayatta neyin önemli olduğuna bakmamız için bizi zorlaması olmalıdır. Çoğu zaman bizim birey olarak değerimiz kaç şeye sahip olduğumuza ve bu şeylerin parasal değerine göre saptanır. Mallarınıza öylesine bağlanabiliriz ki bazen kendimizi onların kontrolünde hissederiz. Bu tür şeylerin kolaylıkla yenisinin alınabileceğini unuturuz. Dünya gezilerim sırasında doğal afetlerin günlük olay sayıldığı, insanlara büyük dersler öğrettiği yerlere de uğradığımı hatırlıyorum. Musonların denize süpüreceğini bile bile insan neden o yere koca koca evler kurar? Sırtlayıp taşımak zorunda kalacağını bile bile neden o kadar eşya biriktirir? Aile gibi, dostluk gibi daha kalıcı şeylere yatırım yapmak ne kadar daha akıllıca olurdu?